Yeter ki iste. Farklı disiplinlerden amatör ve profesyonel sporcularla sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Elena Polyakova ve Alper Dalkılıç.
Katkılarından dolayı Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne teşekkür ederiz.
Açık Radyo Yeter Ki İsteden herkese merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Ben Alper Dalkılıç. Elena'nın kulaklarını çınlatıyoruz. Bugün aramızda değil, istirahat ediyor, biraz rahatsız. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İki tane konuğumuz var. İkisi de yerinde duramayan ama şimdilik oturuyorlar. Ama anlatacaklarıyla sizi de harekete geçirecekler. Öncelikle kimden başlayalım? Yürüyen kişi Altuğ Şenel. Kendisi aslında bir profesyonel, şu anlamda profesyonel bir meslek sahibi, çalışıyor, iş hayatını devam ettirirken hobilerini gerçekleştiriyor ve diğer konuğumuz da Dinçer Sertkaya. Dinçer için yapmadığı spor var mı diye araştırıp soracağım. Geçenlerde Quidditch sporcularını konuk etmiştik. Belki onu yapmamıştır. Hatırlarsınız Harry Potter'ı oyun dersek bu akılda kalacaktır. Havada, karada, gökte, denizde, her yerde Dinçer'i görebilirsiniz. Müthiş bir program olacak bugün. Altuğ. İkiniz de hoş geldiniz. Altuğ'la başlayabiliriz.
Hoş bulduk.
Evet, merhabalar tekrardan. Hoş geldim diyorum. Hoş geldim diyorum. Şöyle başlayayım. Evet, bir profesyonelim. Hani hayatımı idame ettirme anlamında maaşlı bir hayatım var. Ancak tabii hobilerime zaman ayırıyorum. Biraz daha detaylı bir zaman ayırıyorum diyeyim. Gördüğümü yazıyorum, paylaşıyorum. Bir yandan yürüyorum, doğa yürüyüşleri yapıyorum. Herkes gibi aslında çok da farkım yok. Herhalde tek farkım, yani görünen farkım işte gördüklerimi yazmak, paylaşmak, insanları yola çıkarmak. Yoldan çıkarmak, öyle söyleyeyim. Evlerinden dışarı çıkarmak. Diyebileceklerim bu şu an için.
Yani tabii ve de yazıyorsun bu arada zaten.
Tabii o aslında işin belki en zor ve meşakkatli kısmı. Birçok kişiye bu meşakkatli gözükse de benim için aslında bir keyif. Yani her yerde yazabiliyorum. Örneğin şu anda bir ilham geldi diyorum. Açıyorum trende mesela hemen bir iki satır yazı yazabiliyorum. Bu harika. Önemli bir şey. Her zaman yanında küçük bir tablet, bir klavye her zaman bulunuyor. Yazıyorum. Paylaşıyorum. Hani derler ya, birilerine en azından yazdığım bir cümle bile birilerini sokağa çıkartabiliyorsa, birilerini yerinden kaldırabiliyorsa ne mutlu bana.
Evet, zaten her şeyin başı önce yürümek. Hareketle ilk adımla başlıyor. Harikasın. Kitabın da yanında. Peki bir de sorumuz olacak, doğru mu?
Evet, çok zor bir sorum olacak.
Çok zor bir soru. Şimdi sormuyoruz.
Ben kazanacağım
tabii
yani. Öyle zor soracağım. Evet.
Harika. Peki Dinçer.
Evet.
Seni koşuda tanıdık, ultramaratonlarda görüyoruz. Diğer taraftan da çok fazla eleştiri de geliyordur. Yani daha doğrusu olumlu eleştiri şu anlamda. Yani bu nasıl oluyor, nasıl böyle fotoğraflar çekiyorsun? Hem de karelerin içinde sen de varsın. Diğer taraftan da Türkiye'de böyle yerler var mıymış diye sorduruyorsun herkese. Nasıl oluyoruz? Öncelikle emeklerine sağlık. Tekrar hoş geldin.
Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Benim ilk başta bütün ilgim, fotoğrafla da ilgim doğayla başladı. Doğada ilk önce ne bileyim küçüklüğümden beri bir böceklere ilgim vardı, çiçeklere ilgim vardı. İşte fotoğraf makinesi elime ilk geçtiğinde bunlar yakından daha nasıl gözüküyordur diye başladı. Arkasından uzaktaki şeyler nasıl gözüküyor? İşte uçan bir kartal ya da işte çok uzakta duran bir mağara nasıl gözüküyor diye. Sonra yavaş yavaş işte sporla beraber yapabildiklerimi gördükçe, gittiğim yerleri sporla birlikte keşfetmeye başladıkça hepsi birden birleşti. Ya bunun aslında herkesin yapabileceği şeyler belki ama biraz vakit ayırmak lazım tabii. Burada benim sanırım önümü açan şey işte bu efor kapasitesini artıran sporlar oldu. İşte ultramaratonlar gibi. Çünkü bir başladım işte yorulmak bilmiyorum. Bir de üstüne ne bileyim bir şeyleri keşfetmek, giderek o tepenin arkasında ne var, burada ne var, bunun arkasında ne var diye araştıra bu noktaya geldim. Yani küçüklüğümden beri işte ne bileyim bir dere olurdu. arkadaşlar da tutar dere boyu nereye gidiyor diye başlardık. Bu Safranbolu'da işte Karabük'te yaşadım. Çocukluğum orada geçti çoğunlukla. Hı hı. Yani kanyonlara falan girmişiz fark etmeden, bir sürü tehlikeli işler yapmışız. Sonra bunlar oldukça işte yavaş yavaş işte kendi şeyimle, yani benim ruhumu rahatlattığını gördükçe, arkasından sosyal medyada bakan, gören arkadaşlarım, çevrem motive olup spora başlayınca, doğaya başlayınca bu çok daha güzel olmaya başladı.
Ya yani bize bunu yapma diye soranlar oldu mu, artık yeter diyenler oluyor mu?
Tabii şimdi çok nadiren de olsa bir takım elbiseyle veya işte bir yerde otururken resmim oluyor ki bu belki binde birdir. Hani iş
ki
gereği.
Tam zamanlı bir çalışansın. Tabii. Ve bu süreçte kendine vakit yaratıp, vakit ayırıp güzel zamanlarını değerlendiriyorsun. Bu çok önemli bir şey.
Evet, yani bu seni ilk defa böyle gördük diyenler, sen çalışıyor muydun diyenler, ne bileyim beni biyolog veya veteriner sananlar, böyle insanlar var.
Doğada ya. Olduğun için devamlı.
Evet. Evet. Yani bu çok güzel bir şey. Giderek farklı boyutlara ulaştı. Ben işte İstanbul'da yaşıyordum. Yaklaşık 20 yıl burada İstanbul'da yaşadım. Hı hı. Arkasından işte İzmir'e taşınınca işim gereği İzmir, Aydın, Muğla hattında gidiyorum. Yani Güney Ege zaten muazzam güzel bir yer. Yani Türkiye'nin çok yeri hı hı. var böyle, çok güzel. Ama orada herkesin genelde tatil için transit geçtiği yerler bunlar. Hı hı. Bir sürü vadi, bir sürü kanyon, şelale, dünya kadar şey keşfetmeye başladım. Hı hı. Benim biraz işte dediğiniz gibi zorluk şey, genelde tek başıma yapıyorum faaliyetleri çünkü birdenbire oluyor, boş zamanım olunca hemen hı hı. başlıyor. Arkasından da kendi başıma fotoğraf çekmeyi bir şekilde öğrendim. Aslında orada benim yapmak istediğim, hani ben bunu yapıyorum, ben bunu yaptığım gibi hani bir ego gösterisi değil, herkes biliyor zaten. Hı hı. Buradaki en çok hoşuma giden şey, orada bir doğa parçası var, hı hı. bir tablo. O tabloda ben varım orada zaten. Hı hı. Fotoğrafın içinde de ben kendimi ufacık bir parça gibi bile görsem. Hı hı. Daha sonradan bunun bana verdiği his, ben oradaydım. Bunu yaptım, kendimce bir tatmin. Çok hoşuma gidiyor. Hı hı.
Ve insan öğesi doğada fotoğraflarda çok güzel çıkıyor.
Bravo.
Muhteşem.
Çok teşekkür ederim. Bunun zaten en çok hoşuma giden, yani hı hı. motivasyonumu sağlayan evet. ve arkadaşlarıma, çevreme verdiği şey, buraya gidilebiliyor. Hı hı. İşte bak işte burada bu spor yapılabiliyor. Yani doğada hani aktif olmayı gösterebiliyorum. Yani hı hı. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Ben yani normal sıradan herhangi birisi gibi çalışan bir insanım. Yani çok erken kalkarım yıllardır. Yani çocukluğumdan beri belki 5'te hı hı. en geç kalkarım. Az uyurum biraz. İşte ne bileyim yemeği oralarda hani şeyde yerim, geçiştiririm. Bunların hepsi ona bir vakit ayırıyor.
Yani yemek ve uyku senin için çok geri planda çok, ve çok. O anı değerlendirmek, manzarayı görmek, anı kaydetmek aslında çok güzel bir şey. Peki bir parça dinleyelim mi? Peki o zaman bugünkü parçamızı girebiliriz. Altuğ, anons etmek ister misin?
Anons etmek ister miyim?
Ya da hemen parçayı girelim.
Evet.
Peki.
Strong young man rising sun or the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox when the bell began to sing, it meant the time had come for the one to go to the temple of the king. There in the middle of the people he stands, seeing, feeling, with just a wave of a strong right hand he's gone to the temple.
Yeter ki ise devam ediyor. Alper Dalkılıç, Elena Polyakova evden dinliyor istirahatte. Konuklarımız Altuğ Şenel ve Dinçer Sertkaya. Sporla iç içe bir program oluyor. Biz şu an oturuyoruz ama eminiz daha sonraki süreçte dinleyen herkes harekete geçecektir diye düşünüyoruz. Rainbow dinledik. Evet, Dinçer'den. Peki Dinçer neden bu parça?
Ya bu parça gerçekten ritmiyle, hissettirdikleriyle beni doğada olduğum anda çok derin hislere sokan bir şarkı. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bazı özellikle kayalarda kalıyorum, belki görmüşsünüzdür, çadırsız sadece uyku tulumuyla. Ya oraları böyle, yani o zamanlarda yaşamış insanların böyle sanki hani şarkıdaki gibi Temple of the King, yani böyle bir mabet veya ne bileyim bir güzel sığınak gibi gördüğüm için bu şarkıyı da duyunca bunları hissediyorum. Aynı zamanda enteresandır, bunun cover'ı Müslüm Gürses, Affet,
evet,
şarkısı. İkisi bir şarkı efsane. İstedim ama iki şarkıyı da yerine geçti diye düşünüyorum.
Harikaydı, çok güzel. Çok güzel valla, teşekkür ediyoruz seçim için. Peki Altuğ, yürüyen kişi. Sosyal medyadaki adreslerin bu şekilde gidiyor değil mi? Yürüyen,
evet,
kişi olarak,
evet,
devam ediyor. Koşarken de görmeye başladık aslında Altuğ.
Koşan kişi.
Koşan kişi.
Değil aslında,
değil,
tabii.
Evet.
Bu tamamen şöyle oldu. Yürüyorum aslında. Hı-hı. Ama tabii kışın bunu çok sık yapamıyorum. Sonuçta bir ailem var. 7 yaşında bir oğlum var. Aileme ayırmam, hı-hı, gereken bir zaman var. Hı-hı. Hafta sonları onlara ayırmaya gayret ediyorum. Eğer yürümüyorsam. Tabii sabah erken kalkıyorum. Sabahları bu arada onu Dinçer'den de anladım. Demek ki üretmek için sabah erken kalkmak gerçekten çok kıymetli. Aynısını ben de yapıyorum. Çünkü, hı-hı, o çok aydınlık bir zaman aslında. Karanlık, hı-hı, ama aydınlık bir zaman.
Ve çok sakin.
Evet. İster koşun, ister yürüyün veya ister yazın. Hiç önemli değil. Çünkü ben o saatte 5 ve 8 arası benim en verimli zamanım. Hı-hı. Şöyle oldu, bir sabah kalktığımda yürüyüşe çıkacağım. Hava soğuk. Ya dedim, dışarı çıkacağım ama şimdi yürüyüşe gitsem minimum 12'den 1'den aşağı dönemem. Dedim ben çıkayım bir koşayım. Belki daha kısa süre hani kaloriyi daha hızlı yakarım diye çıktım. Çıktım. Böyle bir 10 kilometre gittim geldim. Aa galiba ben koştum dedim. 10 derken daha sonra 15, 20 oldu ve böyle oldu. Tabii sizler kadar hani çevre derken ben bunu biraz daha işte amatör de demeyeyim de hani daha yanın yanında beraber böyle bir garnitür gibi falan giden bir durum. Benim tabii amacım aslında yürümek yani insanlar hadi kalkın koşun değil ama ben biraz daha işte kışın yatmamak için biraz daha zamanım sıkışık olduğu için genellikle koşuyorum.
Aslında mesafeleri hiç kesinlikle küçümsememek lazım. Hani bazı yarışlarda uzun veya kısa olsun son metreler, kilometreler bile bitmiyor aslında. Yani o rakam
onu hiç tartışmayalım zaten. Burada evet, inanılmaz. En son İda'da bunu yaşadım.
Evet.
Yani Altınoluk'a girdiğimde artık son o taşlardan giderken bitmeyen bir dedim artık bu bitsin. Yani bu çile bitsin anlamında evet, ama.
Film şeridi gözünün önünde canlanıyor.
İnanılmaz evet yani. Güzel ama tabii hepsi farklı disiplinden. İnsan kendisini tanıyor. Çünkü vücut inanılmaz bir çığlık çığlığa o sırada. Hani yürüyüşte ayrı. Çünkü yürüyüşte kendinizi dinliyorsunuz, düşünüyorsunuz, duruyorsunuz. Bu lüksünüz var. Hani zamana karşı bir yarış bile olsa yani belki güneş batacaktır da yani güneş batmadan 5 kilometre daha var. Şu köye yetişeyim veya şuraya yetişeyim diyebiliyorsunuz. Tamam. Bu çok sık olmuyor gerçi. Bunu ayarlayabiliyorsunuz ama koşarken böyle değil. Koşarken vücut aslında çığlık yani bir efor sarf ederken öyle diyeyim. Eforlu bir spor yaparken vücut aslında sizinle savaşıyor. Siz vücudunuzla savaşmayı, onu eğitmeyi veya onunla birlikte belli bir senkronu yakalayabilmeyi aslında öğreniyorsunuz. Ben bunu öğrendim koşmakta veya eforlu bir şey yapmakta. Evet yürüyorum, yürümeye devam ediyorum ama koşmanın da farklı bir disiplini var. Tabii ben bunu hani sizler kadar hani büyük hedeflerim falan yok ama kendimce yanında dediğim gibi bir garnitür, bir çerez gibi böyle yanında devam eden bir süreç diyeyim. Yani şeyim yok, böyle bir takvimim yok, koşu takvimim yok benim.
Peki Altun, Dinçer.
Evet.
Parça sonrasında ritimden bahsettin. Evet. Medikal sektöründesin. Diğer taraftan spor yaptığımız için devamlı bize de sorular geliyor. İşte kalple ilgili olsun. Sporcu sağlığı ya da yıllar yıllar sonra neler olacak, neler bitecek diye soru işaretleri var. Bir şekilde nasıl bir tavsiyede bulunabilirsin? Ne dersin? Hala kafasında soru işareti olup da bir adım dışarı atsam mı atmasam mı diye düşünenlere ne diyebilirsin?
Evet, burada gerçekten çok önemli bir konu bu. Burada hani toplum olarak biz genelde hasta olduğu zaman bile doktora pek gitmeyi düşünmeyen bir toplumuz açıkçası.
Ya da diğer taraftan her daim ilaç alıp doktora koşan
evet, grupta yani var. Bir grupta öyle. Şimdi burada en önemlisi gerçekten spora başlamak isteyen kişilerin tabii yapmayı planladıkları spor için hafif, orta veya ağır efor gerektiren diye sınıflayabiliriz burada ama çok fazla bence ayırmadan öncelikle bir kardiyolog diyorum. Yani kalp doktoruna mutlaka danışmaları lazım. Ben öncelikle hani profesyonel hekim olarak işim de kalp ritmi, kalp ritim bozukluklarını tespit eden ve tedavi eden cihazlarla ilgiliyim yaklaşık 20 yıldır. Çok çeşitli hastayla karşılaşıyoruz gerçekten. Bunun genci yani çocuğu hepsi var. Burada en büyük risk grubunu aslında doğumsal kalp hastalığı olduğunu bilmeyen, o şekilde günlük hayatını yaşayan insanlar teşkil ediyor. Sosyal medyadan veya işte organizasyonlardan fazlaca bir çekicilik var şu anda da hani genel olarak.
Tabii.
İşte aniden şeye giriyorlar, yarışlara giriyorlar. Onun gerçekten kalp doktoru tarafından bir EKG çekilip onun incelenmesi, bir eko çekilip bunun incelenmesini kesinlikle öneriyorum. Bu yani profesyonel sporcuların da başına geliyor. Onların da ayrı tabii şeyleri var, denetimleri var. Bu sadece kalple ilgili olan kısım ama çok gerçekten kritik. Hani düzgün bir kilo kontrolü yapılmadan aniden işte görüyoruz yani Ironman'lere bile Türkiye'de yapılanlara girenler, uzun maratonlara girenler, ultramaratona, dağ maratonuna hiç train olmadan o gün uçaktan inip koşanları gördük yani.
Sıfırdan kaç bin metrelere değil mi?
Evet yani çok gerçekten çok dramatik sonuçlar ortaya çıkıyor. Çoğu da maalesef ölümle sonuçlanıyor. Bunu mutlaka bilinçlenilmesi lazım bu konuda. Ben elimden geldiğince uyarılarda bulunuyorum bununla ilgili yazılarımda. Onun dışında işte ortopedi yönünden de ve diğer başka hastalıklar yönünden de bir sürü tabii risk var ortada. İşte eklem hasarı, ne bileyim böbrek hastalığı olduğunu bilmeyen hastaların, kişilerin koşu sırasında böbrek yetmezliğine girmesi. Yani çoğu kişinin işte duvara çarptım dediği durumlar. Bunların çoğu hepsi diyebilirim ki metabolik sorunlar aslında. Hı-hı. İşte bilirsiniz laktik asit toleransıdır, diğer şeyler. Bunlar gelişmeden ağır sporlara kesinlikle girmemek lazım. Yani maalesef şey sosyal medyanın veya işte organizasyonların pompaladığı yönde işte hemen bir koşu. Gerçekten pratik aslında güzel bir şey. Herkesi koşmayı öneriyorum yani bu sakın şey anlaşılmasın yani büyük bir sıkıntı var burada diye. Bu kontrollü olduktan sonra herkes her şeyi yapabilir diye düşünüyorum ben. Buna dikkat edilmesi lazım. Mutlaka profesyonel bir şey alınması lazım. Yani destek alınması lazım. Öncelikle doktordan. Burada aile hekiminden de başlayabilir insanlar. İlla bir kardiyoloji uzmanına
kesinlikle
gitmeyebilirler.
Kesinlikle çok doğru, evet.
Orada bir ön, zaten anamnez dediğimiz konuşmadan sonra zaten kişi yönlendiriliyor. Siz işte şuraya başvurun diye. Bunu mutlaka yapmaları lazım. Bazı yarışlarda sağlık raporu istenir. Hı hı. Bir kaşe imzayla geçiştirilmesin.
Hatta lisansla da geçiştirilebiliyor yani.
Tabii,
bunu belki biz de yapıyoruz.
Tabii lisansı şeyden alabiliriz.
Biz de diyorum ama 3 ayda bir düzenli kan sayımı sağlık ocağında da bunu yaptırıyoruz ki bu ücretsiz. Bu hepimizin hakkı, bunu yapabiliriz ki çok önemli tavsiyeler söylediklerin, değil mi?
Evet yani. Evet yani şey de değil hani bir koşu periyoduna başladı kişi kendince internetten veya bir kişisel antrenör tarafından şeye soktu mesela bir döngüye soktu. Hı-hı. Ben iyiyim deyip devam ediyor. Ya burada da dediğiniz gibi yani 6 ayda bir mutlaka bu testlerin yapılması lazım. Test dediğim böyle çok acayip şeyler değil. Yani EKG 5 dakikada çekiliyor. EKG eko 10 dakikada çekiliyor. Yani bir o kadarlık bir şey. Yani demiyorum ki çok derin araştırmalar yapılsın. Gereken kişiler olacak illaki. Ya bu iki şey insan hayatını kurtarabilir. Yani gereksiz yere risk almamak lazım. Çok iyi yapan kişiler bile yani hepimiz bu odada olanlar ya da dışarıdakiler herkes sonuçta bir risk altında. Fark etmeden ne bileyim birkaç gün önce diyare olup elektrolit kaybedip yarışa yine de gireceğim diye ısrar edip yarışta elektrolit bozukluğuna aritmiye girip yani maalesef ölen bir sürü atlet futbolcu var. Yani hı-hı. Oluyor bunlar. Hani medyaya yansıyor diye atlet futbolcu diyorum. Daha kim bilir neler oluyor. Hı-hı. Çok dikkatli olması lazım.
Evet ve sporun aslında güzel tarafları da şu da var. Likyalı Ultramaraton'da 2010 yılında ilk defa Türkiye'de yapılacağı zaman gideceğiz. Yurt dışından Danimarka'dan bir tane diyabet hastası geldi. Hikayesi de şöyle 30 yaşında spora başladığında diyabet hastası olduğunu öğreniyor. Ve diyabeti kontrol ederek kendi beslenmesini her şeyini sağlayarak bir haftada 250 kilometre yol almıştık Likya yolunda ve zorlu bir coğrafya. Peki bu kitap adım adım Likya yolu. Şu an mesafe konusunda uzadı diyorlar.
Söylentiler var değil
Söylentiler
mi?
Söylentiler var. Evet.
Şimdi normalinde 507 kilometre olarak geçiyor. Ama sonradan eklenen parkurlar ve son geçen sene kapaklı yani Kekova tarafına eklenen parkurlarla birlikte yaklaşık 600 kilometreyi buldu Likya yolu. Aslında tabii Likya yolu bir çok güzel bir araç oldu insanlar için. Çünkü ben şunu hatırlıyorum. Ben de ilk tamam doğa yürüyüşleri yapıyordum ama Likya yolunda ilk yürümeye başlayacağım zaman işte arkadaşım Mehmet beni aradı. Klasik işte arkadaş sohbetinde. Ya dedi işaretli yollar var dedi böyle. Dedim nasıl? Fethiye'den Antalya'ya kadar kırmızı beyaz işaretleri takip ediyorsun. Şimdi o sırada kafamda tabii oturtamıyorum. Bizim için doğa yürüyüşü nasıl? Patika görürüz. Patika bellidir. Kaybolduğu zaman ne bileyim elimizde bir GPS vardır. Bakarız ederiz böyleydi. Allah Allah demiş. Hemen o sırada tabii klasik Google yapılıyor. Dedim evet biz buraya yürürüz. Tabii biz evden çıktığımızda böyle törenlerle falan çıktık. Ya yani öyleydi. Yani annem benimle vedalaşıyor falan. Çok acayipti. Tabii o zaman ciddi bir kaynak eksikliği vardı. İnternette. Aradığımızda acaba nereye gideceğiz? Nerede su var? Nasıl yaparız? İşte nerede yemek yeriz? Nerede su buluruz? Suyu bize ne kadar yeter diye biz düşünürken ve yola çıkarken bunlardan tamamen yoksunduk. Hı hı. 2 sayfa, 3 sayfa bir döküman bulduk. Cebimize koyduk ve gittik.
Sene kaç?
Sene 2010.
2010.
Bu kadar yakın aslında. Ve ardından şöyle başladı yazmak. Hı hı. İlk gün çok yorulduk. Hakikaten işte diyorum ya tecrübesizlik de var. Çünkü neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. 25 kilo bir çantayla biz yürüdük. Omuzlarımın kızardığını hatırlıyorum. İşte şu anda tabii insanlar herkes beni biliyor. Altı ve tecrübelidir diyor ama hayır. Her tecrübenin öncesinde mutlaka bir çile var aslında.
Kesinlikle evet.
Bu. Yani bizler de
ter ve gözyaşı.
Yani etten tırnaktan insanlar sonuçta, yani aynı şekilde bizim de ayağımız ağrıyor, kolumuz ağrıyor, bacağımız ağrıyor, düşüyoruz, kalkıyoruz. İkinci gün sonunda baktık her şey daha keyifli olmaya başladı. Dağdan bayırdan yürüyoruz ve Mehmet'e şunu söyledim. Yani bir blok yazalım, bir blok açalım. Yazalım ki ileride çocuklarımız bunu okusun. Hani babalarımız ne yaptı dedi. Çünkü biz Mehmet benim çocukluk arkadaşım. Aa tamam, harika olur dedi. Tabii bir makine mühendisi olarak, bir mühendis olarak öyle söyleyeyim. Tabii bana bir şey yaz demek, detayını da anlat demektir. Yani bana bir domates çorbası tarifi versen deseniz, hı-hı, ben onu domatesin ekimine kadar anlatırım. Anlatmak zorunda hissederim kendimi. Yani domatesi rendeli al koy domates çorbası olsun diyemem. Hı-hı. Böyle bir şey yoktu. Bu tabii biraz da hani akademisyenlik de biraz içimde olduğu için bu da var. Başladım yazmaya. Yazdıkça tabii insanlar yürümek isteyenler, yürümeyi düşünenler tabii benim karşıma benim blog çıkmaya başladı. Hı-hı. Yazdı. Devamı
bu
ne zaman geliyor dediler.
Instagram'da yürüyen kişi olarak.
Yürüyen kişi.
Altını evet. Takip edebilirsiniz. Dinçer Sertkaya da aynı şekilde Instagram'da. Evet.
Ve ardından tabii kapsam alanı genişledi. Güzel bir çevrem oldu. Güzel arkadaşlıklar oldu. Dostluklar oldu. İşte ne bileyim, gittiğim zaman bir köyde bir merhaba dediğim bir teyze, bir amca bile bugün aradığımda arıyorum. Çünkü şunu yapmam hiçbir zaman, yapmadığımda. Köyden geçtim. Merhaba, bana su verdin. İşte harika. İşte Allah senden razı olsun falan. Ya bu değil. Hayır. Değil.
Ben fotoğraf her zaman ararım. Götürüyor musun?
Tabii ki. Ararım, sorarım. Halatır yani, sorarım.
Daha doğrusu hani söz veriyor gidenler. Ondan sonra da o kişiler de artık güvenlerini yitirmeye başlıyorlar.
Artık tabii şöyle oldu. Tabii
dijital tabii.
Sosyal alem olunca tabii.
Tabii.
Böyle gidince altı ve beraber fotoğraf çekiyor. İnternete kendisi koyuyor. Tabii. Koyabilir miyim diyor. Tabii ki diyorum yani. Şey değil. Hı-hı. Yani burada çok önemli olan benim için. Gittiğim yerlerde iyi bir dostluk, iyi bir etki bırakabilmek. Hı-hı. Sonradan geldiğimde ki bunların hiçbirinin içerisinde hani herhangi bir maddi şey yok. Tamamen bu manevi bana veren bir mutluluk. Ben bunda keyif alıyorum. Ben açar şu anda herhangi bir yerde bir köydeki bir amca yer bir sohbet bile edebilirim. Nasılsın, hı-hı, iyi misin derim. Bu çok güzel bir şey benim için. Yani ben bundan mutlu oluyorum. O yüzden de dediğim gibi yazdım. Kapsam alanı genişledi. İşte Likya yolu oldu. Ardından şimdi Kar yolunu yazdım. Kar yolu, hı-hı, devam ediyor. Mesela şimdi Bozburun yazacağım. Hı-hı. Ama tabii yazmak demek de yazmam lazım, bir işim var, hemen yazayım değil. O bana bir şekilde bir ilham gelmesi lazım. Kafamda bir oturttuktan sonra zaten bir başlıyorum. Bir gecede zaten belki 15-20 sayfa yazı yazıyorum. Ardından, hı-hı, arasına fotoğrafları koyunca o yolu yürümek isteyen kişi zaten yani karşısına çıkacakları görebiliyor. Hı-hı. Bu çok kıymetli aslında. Zaten herkesin tecrübesi kendisi yaşayacak. Herkes kendi tecrübesini yaşıyor yolda. Hı-hı. Yani benim oraya onu yazmış olmam kişinin evet yolunu biraz kolaylaştırıyor ama neyle karşılaşacağını görüyor. Yani karşımda bir tepe var. Bu yol üzerinde su var. En önemlisi bu zaten. Kalanı kişinin kendi yaşayacaklarıdır aslında. Yol budur. Herkes kendi yolunu yürüyor. Bu çok,
çok
net
doğru.
Bir evet, cümle evet. Aslında. Her yol bir tecrübe. Benim aldığım tecrübe farklıdır. Sizlerin aldığı tecrübe farklıdır. Aynı yerden geçeriz. Evet, ayak izlerimiz aynı olabilir. Ama o ayak izlerini oraya attıran çok farklı ruhsal beklentiler veya ruhsal boyutlar vardır diyeyim. Mesela ben atıyorum işte biri kız arkadaşından ayrılmıştır, gelmiştir. Kafasını dağıtmak için yürüyordur. Biri doğayı çok seviyordur veya biri hakikaten görmek için gelmiştir. Fotoğraflar çekiyordur. Yani çok farklı gelişler var yolu aslında. Ama en önemlisi, ben her zaman onu diyorum, önemli olan insanı o yolun başına getiren adımlar.
Başına getiren adımlar doğru.
Önemli olan o.
Bir arkadaşım, dostum oğluyla birlikte bu seyahate çıkacaktı. Seyahat diyorum çünkü yol uzun bir yol, dike yolu. Gidecekti birkaç ay da değil, böyle 3-5 ay hazırlık yaptı. Çanta, malzeme, şudur budur derken ve daha sonra öğrendim ki bir hafta planlıyorduk. Oğluyla kampı attı ve 3-4 gün kampta ayrılmadı. Yani bu da bir tercih aslında. Yani oraya gitti, onun için hazırlıklar yaptı ama ne malzemeler. Yani bir hafta boyunca gerçekten yetecek malzeme. Ama diğer taraftan da yolu ve sevdiğiyle, oğluyla birlikte böyle bir kamp yaptı. Bir rehber dostumuz şunu söylemişti. Türkiye hala muhteşem bir yer. Hala diyorum çünkü gözümüz hep yurt dışında, dışarılarda ama Türkiye gerçekten cennet. Yani siz, tüm dünyayı dolaştım dedi rehber ve dedi ki yani Türkiye'de görülmesi gereken çok güzel yerler var. Şöyle bir tartışmalar da var aslında. Bloggerlar ya da gezginler işte birkaç selfie çekip biz Karadeniz'de de mesela Pokut'ta da görüyoruz. Bir selfie çekilip zor ulaşılan bir yer. Daha sonra insanlar çöplerini bırakıp gidiyorlar. Böyle eleştiriler de var aslında. sosyal medyada da görüyordu, işte bloggerler keşfediyor ama ondan sonra hak etmeyen insanlar gidip bunu görüyor. Bu konuda Dinçer, sana eleştiri de geliyor mu? Yani her yeri paylaşma, bize kalsın. Çünkü yıllar önce öyle diyen insanlar da vardı.
Bununla ilgili ben de bir ilave yapacağım birazdan.
Tamam. Evet.
Ya açıkçası ben ilk başlarda bazı yerlerin zaten adını koymuyordum. Yani belirlemiyordum, yazmıyordum. Hı hı. Hatta bazı yerleri zaten adı olmayan yerlerdi. İsimi koyarken bile bölgeyi çağrıştırmayan isimler kullanıyordum. Hala bu tip numaralar yapıyorum, kimse kusura bakmasın. Çünkü ben bunları yaşadım gerçekten. Bizim o bölgede, yani çoğu bölgede gittiğimiz arkadaşlarımız var işte. Çoğu da burnundan muzdarip. İşte bazı kanyonlar var, bazı yerler var. O kadar güzel ki, yani çadırınızı kurup böyle şey yapabilirsiniz. Orada birkaç gün geçirebilirsiniz. Hı hı. İşte benim bir arkadaşım, işte örnek veriyorum. Bölgeden birisine söylemiş. Sonra tekrar oraya gittiğinde bakmış her yer çöp içinde. Hayal. Sonra tekrar o kişiye gidip sorduğunda gittiniz mi diye. O da gittik demiş. Ama yani bu... yolu göstermek bazen gerçekten kötü olabiliyor. Bana çok soruluyor. Çok hani neresi burası diye soran oluyor.
Çünkü gitmiyorlar. Dibindeki yeri bilmiyor insanlar, evet, ve evet. Başka bir giden görünce.
Şey olunca hani böyle şeyler gördüğümüz zaman biz, hı-hı, artık bazı şeyleri gizlemeye çalışıyoruz. Dediğim gibi kimse kusura bakmasın. Ama çok şey olan insanların, hani oraya değer verecek olan kişilere rahatlıkla söylüyoruz tabii. Tabii ondan sonra birinin bildiği sır değildir artık gerçi ama, hı hı, herkesi ben hani daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Çok değişik yerlerde değişik şeyler gördüm. Kimi köyün yanında atılmış işte ne bileyim kestane çuvalları, bir tarafta işte saman çuvalları. Köylü de biliyor bunu, kimin atını da biliyor. Ya, hı hı, temizlenmiyor ya başka bir şey.
Defini arayanlar çıkıyordur belki çok, de yani. Çok.
Onlar klasik.
Define, evet. Zaten beni de defineci diye jandarmanın falan çevirdiği oldu. Şikayetler gelirik bu ihbarlarla. İşte dağın başında bir yerde ışık yanıyor, kayaların orada. Gerçekten geldi jandarmada. Güzel açıklamalarla çözdük olayı ama, hı hı, denetimlerin olması güzel bir şey. Ama herkesin kendi oto kontrolünü yapması. Yani oraya o şeyi götürebiliyorsa bir kişi, hı hı, suyu, pet şeyle, o çöpü de geri getirebilecek. Aynen, enerjidedir.
Öyle. Kesinlikle öyle.
Ben bazı yerlerde elimden gelince bölge temizliği yapıyorum. Bazen ateş yaktığımda yakmaya çalışıyorum bazı şeyleri. Taşıyabildiğimi taşıyorum ama yani bu tabii bir kişinin yapacağı iş değil. Bazı yerlerin adlarını vermiyoruz bilerek. İşte havada kartal görüyoruz. Bizim aramızda Kartal Kanyonu orası. Onun gibi böyle işte nickname'ler koyuyoruz. Bu önemli bir şey ya. Çevre duyarlılığı çok önemli.
Kesinlikle önemli. Bir parça peki dinleyelim mi?
Thank you.
Altuğ Şenel, yürüyen kişi, ve Dinçer Sertkaya. Bu kişileri, muhteşem insanları sosyal medyada takip edebilirsiniz. Gerekli konuda da size bilgi anlamında da emin olun bu konuda destek vereceklerdir. Altuğ, peki senin karşılaştığın olaylar neler oluyor? Olaylar demeyeyim, güzel anılar, her şey olabilir.
Her şey oluyor aslında tabii. Genellikle klasik, hani Dinçer'in dediği gibi, defineci olabiliyorum. Mesela böyle bir köy yerinde bir kahveye girdiğimizde harita açıyoruz. Klasik işte, neredeyiz? Ben çünkü bakmayı çok severim. Hı-hı. Haritadan işte dünyanın neresindeyiz, şu an Türkiye'nin neresindeyiz diye bakmayı severim. Hemen meraklı bakışlar. Varsa define, işte şurada bir yer var, gelelim gösterelim. Tabii bunlar çok karşımıza çıkıyor. Tabii kendimizi tanıtmak veya niyetimizi anlatmak biraz daha zor oluyor. Çünkü köylüye bunu, yani yerel insana bunu anlatabilmek, köylü demeyeyim, yerel insana bunu anlatabilmek zor. Çünkü niye yürüyorsunuz diyor. Veya neden yürüyorsun diyor. Ne gerek var diyor. Bak buradan araba geçiyor zaten diyor. Bin devam et diyor. Bu değişik bir aslında. Bunu anlatabilmek zor. Yani evet, biz bunu şehir insanı olarak anlayabiliyoruz. Çünkü biz şehirde yaşayan insanlar olarak özlüyoruz aslında. Çünkü sevdiğimiz işi yaptığımız zaman özlem daha makul seviyede kalıyor. Hı hı. Ama şehirde insan özlüyor. Kalktığı zaman doğayı özlüyor. Çünkü baktığı zaman karanlık, her yer beton, bina. İşte özlemek daha farklı. Sevdiğiniz işi yaptığınız zaman doğayı özlüyor. Her şey daha makul seviyede özlüyorsunuz. Bu aslında işte herkese söylediğim, anlatmaya çalıştığım da bu. Hobileriniz tek olsun. Tek bir hobi olsun. Yani tek derken birkaç. Birkaç, hani böyle evet, iki veya üç, yani
Dinçer'e bakalım sorular geliyor.
Çünkü şöyle söyleyeyim, ne kadar çok işte uğraşırsanız bir süre sonra elinizde hiçbir şey kalmadığını anlıyorsunuz.
Evet, doğru.
Yani örnek veriyorum, mesela ben yürüyorum, hani koşuyu bir kenara koyuyorum, müzikle uğraşıyorum, bir plak koleksiyonum var.
Yazıyorsun.
Yazıyorum. Bu bana yetiyor zaten, benim zamanım yeteri kadar alıyor. Bunun yanına ben gurmelik yapacağım desem, olmaz, yetişemem çünkü. Veya birinden biri mutlaka aksar. Hı hı. Bir yaştan sonra bunun aslında farkına varılıyor bu. Yani veya bir enstrüman bile çalmaya kalksam bu zor artık benim için. Çünkü yani evet, buna, hı hı, ciddi bir zaman lazım. Hı hı. Hem işten, hem güçten, hem bu iş, diğer kendi sevdiğim işleri devam ettirirken bunları yapmak gerçekten kolay değil. Hı hı. Yani yeni bir şey almak hayatıma çok kolay olmuyor. Biraz daha belki tutucu oluyorum, belki bu konuda tutucu gibi görülebilirim ama, hı hı, yani ben yaptığım işin az olsun ama öz olsun. Ama en verimlisi olsun. Çünkü dediğim gibi insanların bana 7-24 ulaşabiliyor olması, nelerle karşılaşmıyorum ki? Şöyle sorularla karşılaşıyorum. Yanıma ne almamalıyım? Hı-hı. Yani almamalıyım derken buna cevap verebilecek. Yani mesela doğa yürüyüşe ne almamalıyım şeklinde. Evet, bu aslında ben sorunun şeklini anlıyorum ama tabii soru gelince yani her şey olabilir. Yani torna tezgahı almamalısın mesela diyebiliriz.
Tabii, kocaman bir müzik seti önceden. Evet, kaset yani çalarla insanlar ellerinde öyle dolaşıyorlardı. Artık küçük speakerlarla her şey, tabii, daha tabii, da teknoloji içimizde.
Ben o yüzden hiçbir zaman insanlara şunu söylemiyorum. Yani veya bana sordukları her soru benim için kıymetli. Çünkü ben onu anlayabiliyorum. Bana sormak ise veya onun beklentisini anlayabiliyorum. İçinde kötü niyet olmadığını veya işte ne bileyim beni rencide etmeye çalıştığını, bak Altuğ'a soru sordum cevap gelmedi. Hayır değil. Ben gene uygun bir şekilde cevap vermeye, onun beklentisini az buçuk karşılamaya ve anlamaya mutlaka çalışıyorum. Bu çok önemli. Biraz evvelki yurt dışından gelenle ilgili, gelenler, insanlarla ilgili de bir bilgi vereyim. En son, hı hı, Eylül, Ekim ayında yürüdüm. Göynük'te bir Alman çifte rastladım. Hı hı. Adam yaklaşık 70-75 yaşlarında, eşiyle yürüyor ama çok iyi yürüyorlar. Yani baktığınızda tığ gibi, çıktığı zaman bayağı hiç... Benimle birlikte, yani aynı, beraber farklıydık ama beraber yürüdük. Şunu söyledi. İnanılmaz bir coğrafyada yaşıyorsunuz dedi. Ben buraya daha önce geldim ve dünyada her yeri yürüdüm dedi. Yani her yerde yürüdüm. Laos'tan Güney Afrika'ya kadar, ne bileyim Güney Amerika'ya kadar her yerde yürümüş. Şunu söylüyor, yani her şeyin olduğu bir coğrafyadasınız diyor.
Türkiye bu anlamda cennet.
Buranın kıymetini, evet, bilmeniz lazım diyor. Harika diyor ama tabii malum, tabii çöpler vesaire, o konuyu zaten, hı-hı, kapattık. Hı-hı. Kapattık derken kapanmayacak bir konu ama yeterli mesajı verdik. O yüzden çok uzatmayacağım. Hı hı. İnsanlara ilk başta benim de her zaman söylediğim şu. Doğaya bilinçli çıkalım. Dolusunu götürdüğünüz şeyin boşunu çok rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Hı hı. Bir su kabı. Hop şey bastırdığınız zaman ufacık oluyor. Bir avuç kadar oluyor zaten. Yani atın çantanıza bir kenara. Bu yeter, evet, zaten.
Ve çöpü orada bırakmayın. Yani çöp, evet, kutusu olsa daha iyi.
Yani evet, bir konserve taşıyın. Tenekesinin dolusu yarım kilo. Aynen, boşu öyle, zaten 50 gram.
Evet doğru.
Yani bu çok zor değil bunu yapmak. Ayakla basın, eğin. Ama hı-hı, bir yere koyun bir çantayı. Yani zaten karşınızda zaten 10-15 kilometre sonra bir çöp çıkacak zaten.
Peki yürüyüşler esnasında yerli turistle mi daha çok karşılaşıyorsun, yabancıyla mı?
Bu aralar yerli biraz daha fazla.
Yerli yani daha fazla.
2010'da şunu hatırlıyorum ben.
Sadece yabancı ile karşılaşıyorduk o zamanlar.
Gelidonya Feneri'nde ben bir Amerikalı ile karşılaştık.
Kamp adam, bantmış.
Hayır hayır, Fener'den geliyordu. Adrasan'a doğru geliyordu. Biz terse doğru gidiyorduk. Hı-hı. Amerikalı yani şivesinden de anlıyorsunuz. Ben dedi New York'ta çalışıyorum dedi. İşte borsada çalışıyorum. İnanılmaz bir tempo. New York'u biliyorsunuz dedi. Ve burası benim dedi. Buraya dördüncü gelişim dedi. Çünkü burası benim için özel bir yer dedi.
Çok efsane
bu
bir
rota
yer.
Benim için özel evet. Bir rota dedi. Ben buraya dördüncüye geliyorum dedi. Yani bir Amerikalı turist buraya dördüncüye gelmiş. Hı hı. Yani özellikle 2010-2011'de ciddi bir Avrupalı turist vardı. İşte Alman, Fransız. Tabii son zamanlardaki yani Türkiye'nin mevcut işte durumda her ne kadar o bölgede terör olmasa da ama tabii dışarıdan ülkenin geneline baktıkları için tabii o azaldı. Şimdi ağırlıklı Ruslar görebiliyoruz, Ukraynalılar hı-hı, görebiliyoruz ama Türk turist ağırlıkta. Tabii bu Türk turistin yani yabancının arttığı anlamına gelmesin. Aksine Türklerden de çok doğaya çıkanlar oldu. Yani 5 yıldızlı tatili aslında bir kenara bıraktık artık. Yani bu türlü alternatif tatil arayışlarına girdi insanlar. Tatillerini böyle değerlendiriyorlardı. Bizde eskiden tatil neydi? Temmuz, Ağustos iznimi aldım, gidiyorum bir yere tatile. İster
bir hafta yıldız, boyunca hep aynı vesaire. İnsanlar, aynı yemekler.
Ve artık insanlar tatillerini Mayıs'ta, Nisan ve Mayıs'ta kullanır oldu veya sonbaharda kullanır hı-hı, oldu. Ve böyle yerlere gidiyorlar. Hı-hı. Bu çok önemli bir şey aslında. Ya burada da biraz daha bilinç, yani doğa bilinci, biraz daha doğaya bilinçli çıkma, ne bileyim işte yürüyüşe. Terlik demeyeyim de yani artık o disipline uygun ayakkabılar, uygun kıyafetlerle çıkmak önemli. Belli bir disiplin şart gerekiyor hı-hı, çünkü. O yüzden yani benim diyebileceğim, herkese söyleyebileceğim belli bir disiplin olduğu sürece insanlar zaten doğaya çıksın. Yani doğa orada zaten, hep orada. Yani hı-hı, binlerce yıldır, yüz binlerce yıldır orada zaten. Hep orada bizi bekliyor. Ama biz buna daha saygılı ve gelecek nesillere çok daha faydalı bir şekilde, faydalı olacak şekilde insanları doğayı bırakmalıyız. Hı-hı. En önemlisi bu zaten.
Yani ikiniz de doğada olan insanlarsınız. Doğada aslında biz şehir yaşamında görmediğimiz ve atladığımız en güzel noktalardan bir tanesi yıldızlar. Yani biz şehirde o yıldızları göremiyoruz. Şehir ışığından evet. Mesela siz Atakama'da Mars'ı gösterdiler. Bak dediler burası ve çölde ne kadar muhteşem derecede yakınsın o yıldızlara. Ama biz şehir ışıklarında hiçbir şeyin farkında değiliz aslında. Böyle bir süreç. Peki Dinçer, o kadar spor dalı içinde yani baktım ettim, futbol var mı?
Futbol ben yani top çevirme anlamında değil ama hani şey, akrobatik hareketler açısından ve voleybol, handbol hı-hı, geçmişimden dolayı kaleci olarak çok oynadım.
Kaleci olarak
oynadım. Kaleci olarak hani
yani bunu da
sayarsanız eğer.
Yok diyeceğini zannediyordum. Ya benim futbolla ilgim yok ama öyle bir dedim ki acaba bu var mı diye. Bu spor dalı yani muhteşem yok, ya.
Futbolla ilgili çok kısa bir şey söyleyeyim. Biz şirket olarak halı saha maçlarını beni mutlaka götürüyorlardı. Çünkü benden başka koşan yoktu. Ben çok iyi top oynayamama rağmen beni çalım atıp geçen kişiyi öbür kareye gidinceye kadar 3 defa falan yakalayıp önüne geçiyordum. Ya bilgisayar oyunu gibi böyle çok böyle komik şeylere yaşadık. Bir kolumdaki GPS ölçer saatte de 1 saat içinde 6 kilometre, 7 kilometre halı saha içinde koştuğum oldu.
Oo. Bu... Ve interval gibi inişli çıkışlı bir tempo.
Evet, evet.
Ani
tabii halı
çıkışlar.
Saha, evet, halı saha pek önermiyorum çünkü gerçekten oynadıktan sonra o kadar koşarım bir şey olmaz. Halı sahadan sonra dizlerim bir miktar ağrırdı yani.
Kesinlikle. Evet evet, yani halı saha diyoruz, o da beton üzerine bir halı konmuş.
Fark yok.
Yani bir fark yok yani. Hani Skoda ve onun için de ne kadar antrenman yapıyor ki kişiler. Haftada tabii, bir orada bir arenada böyle bir paylaşım. Bu çok ilginç. Hı. Peki sırada ne diyeceğim ama mesela ilk Alps gördüm. Hı-hı. Planlar içinde. Bu evet, bir hayal değil aslında. Bir gerçekleşebilecek
evet,
bir olay.
Evet. Yani öncelikle her şey işte hayal etmekle başlıyor. Birincisi. Bir de işte söyleyeceğim diğer şey, denemeden bilemezsin. Ben çok fazla spor denedim gerçekten. Çoğunu da yapıyorum. Hala aktif olarak yapıyorum. Yani çok az yaptığımı bile hani ayda bir falan yaparım. Bunu nasıl, niye yaptım? Onu öncelikle söylemem lazım. Mesela en çok sevdiklerimden biri kitesurf. Bu benim öğrendikten sonra bana verdiği his özgürlük. Yani bu his beni çok etkiliyor. Hani akrobatik ya da freestyle hareketlerin dışında Ya bütün deniz sizin. İstediğiniz yerde neredeyse gidebiliyorsunuz rüzgar varsa. Ya bu kitesurfing bana verdiği, yani o yüzden onu çok seviyorum.
Sanırım ben de o üç fotoğraftan biri olarak onu da seçmiş olabilirim. Aynen. Gönderdiğim fotoğraflar. O kadar harika fotoğraflar var.
Teşekkür ederim.
Peki arabanın bagajında neler var?
Arabanın bagajı...
Neler yok diye sormayacağım.
Yani şirkette ilgili malzemeler vesaireler dışında ben eğer bir yere gidiyorsam yani planım dahilinde mutlaka ona göre bir malzeme oluyor. Hiçbir şey olmasa küçük bir mayo olur ya da bir ayakkabı, bir şort olur. Onun dışında işte yakın zamanda arabanın üstünde kanoyu görürsünüz. İşte bisiklet
çadır
olur. Çadır mutlaka olur. Yani şeye göre, aktiviteye göre her şeyi sığdırma mümkün değil. Yani burada mesela pedalboard yapıyorum. Şişmesi çıkınca hemen arabaya pratik olarak konulanlardan edindim. Hı hı. Yaklaşık bir 5 yıldır falan yapıyorum. Bana hani ne kazandırıyor derseniz onu niye çok seviyorum. Koylar arasında gezebiliyorsunuz. Karşıda işte suda bir ada varsa oraya gidebiliyorsunuz. Ne bileyim, fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Işık farklı açılardan güzel yerlere düşer ama oraya doğru gidemezsiniz. O pedalboardla veya kanoyla oralara gidebiliyorum. Yani kimsenin gidemediği ıssız yerlere gidip kamp yapabiliyorum. Yani ıssız dediğim oralarda işte yıldızlar, kuşların, doğanın sesi, bunlar etkiliyor beni. Yani beni bunlara ulaştıran sporları çok seviyorum. Yani benim çok çeşitli spor yapmamın en büyük sebebi kesinlikle bu. Mesela yol maratonu koşuyordum. Uzun süredir bıraktım. Kısa mesafe yolda koşuyorum. Dağ maratonları koşuyorum. Niye? İşte Kaşgarları gördüm sizin yarışta. Aladağları gördüm. Ama hani görürsün, dağcı olarak gidersin başka. Ama o mesafeyi, o kadar çok zirveyi, o kadar çok geçidi bir daha göremezsin. Başka türlü göremezsin. Oraya geçtikten sonra rotayı ben nerede ne yapacağımı plan yapabilir oldum. Yani yarışları da bunlar için bir nevi kullanıyorum diyebilirim. Ya burada en çok istediğim şey de bu paylaştıklarımı görüp işte ne bileyim bir kano camiası var, kano yapan insanlar ama alıyorlar evde duruyor kanoları. Onları da suya çıksınlar. Sadece yazın yapıldığını düşündükleri sporları kışın da yapıyorum ben.
Evet, karlar içinde fotoğraflar var.
Ya bunu görünce hani yapılabiliyor demek ki, bunu görsünler. Ne bileyim işte...
Bisikleti duvara asmayın.
Evet.
Yani asın aynen, ama evet. Yine kullanın.
Ya bir sürü şey var ve özellikle bunlar çocuk çağında edinilen şeyler çoğu. Herkese öneriyorum, kendileri yapamasa bile çocuklarına aşılasınlar bu sporları. Mutlaka çocuğunun sevebileceği bir şey vardır, zorlayarak değil. Ben işte doğayı seviyorum. Doğada yapılabilecek her türlü sporu seviyorum. Salon sporları bana biraz uzak. Ama ne bileyim, ne yapmıyorsun dedikleri zaman hangi spor? İşte golf diyorum falan mesela.
Hoş, o da doğada ama evet, yine farklı
yani
bir spor.
Yani küçümsediğim için değil kesinlikle. Hı-hı. Ama şey yani doğada aktif olarak spor yapmayı, yani olmayı çok seviyorum. Hı-hı. Sporun bana kazandırdığı bir araç. Yani beni doğaya ulaştıran, hı-hı, her yere götüren bir araç. Yani yorulmak, bilmemek, ne bileyim o biterse demeyeyim, deniz varsa önünde kanoya binmek, paddleboard'a binmek. Oradan çıkıp işte çıkınca zirvelerden atlayıp işte yamaç paraşütüyle atlamak. İşte X-Alps'te öyle bir yarış. Yani o kadar yamaç paraşütünde iyi değilim. Türkiye'den bile yani bir ya da iki kişi ancak gidebiliyor bu yarışa. Hı hı. İnanılmaz güzel. Yani bir nevi haritayla, orientering gibi zirveye çıkıyorsunuz sırtınızda malzemeyle. Hı hı. Hafif malzeme tabii bunlar. Atlıyorsunuz, başka bir yere iniyorsunuz. Hı hı. Oradan yamaç paraşütüyle uçarak.
Tabii bu da şans da. Yani iyi bir havayı yakalayamazsan, ne kadar deneyimli de olsan orada aslında tecrübe.
Tabii yarışın şeyini veriyorlar o zaman. Hı hı. Kuralları dahilinde. Hani hava kötü, buradan artık devam edin yürüyerek, koşarak, hı hı, diye. Hı hı. Yani çok inanılmaz güzel bir yarış. Fransa'dan başlıyor, İspanya'da falan bitiyor. Böyle acayip uzun bir şey. İtalya'dan başlıyor, başka yerde farklı rotalar oluyor. O bir benim şeyim. Hani idealim yok inşallah olursa. Ama önemli olan çocukluk çağında sporu aşılamak, aktif hayatı insanlara aşılamak bence. Böyle bir toplum çok daha sağlıklı oluyor bana göre.
Harika, harika. Altuğ, diğer kitap ne zaman geliyor?
Diğer kitap ne zaman geliyor? Şu anda yazıyorum. Kar Yolu.
Peki soru?
Aa evet, bir soru soracaktık değil mi? Evet, şu anda önümde bir Lik Yolu kitabı var. Gerçi bir tanesini sana getirdim. Bu diğeri. Peki, bunu da ediyorum. Dinleyicilerimizden birine hediye etmek isterim aslında. Bugünün bir hatırası olsun benden. Şöyle bir soru sorabilirim. Yani yol, mesafe vesaire sormayacağım. Sadece bir bitki sorayım. Belki yolda karşılarına çıkmıştır. Genelde makinik alanlarda çok sıkça görüyorlar. Hı hı. Yaz sonlarında genelde toplanır. Ve özellikle Zeus'un da, yani çok sayıda çocuğun olmasının sebebinin de bu bitki olduğu söylenir. Bu bitkinin adını soracağım. Çok sık görüyorum. Artık bitki diyorum artık, ağaç ne derlerse. Hı-hı. Bunun haricinde aslında çekirdeklerinin bunun hiçbir şekilde nem tutmaması sebebiyle antik dönemlerde bu aynı zamanda terazi, hassas terazi olarak da kullanılmış ve karat terimi de buradan geliyor aynı zamanda. Bu bitkiden türemiş. Bunun adını soruyorum. Bana mesaj atabilirler veya artık sana da atabilirler. Sen daha sonra
yürüyen kişi de istersen sana mesaj atsın.
Yürüyen kişi olarak bana mesaj atabilirler. Hı-hı. Bitkinin adını. Hı-hı. Yenen bir bitki ve bunun adını bir sorayım, öğreneyim. Öğrenelim aslında, yani öğrenim derken en azından belki program sonunda söylerim veya daha sonradan tekrardan açıklarız.
Harika. Evet, herkese bol şanslar diliyoruz. Elena ile bir sunuma gitmiştik üniversitede. Likya yolundan bahsediyorduk ve sonra Likya yolunu sorduk. Hani siz gittiniz mi, gördünüz mü? Görmemişler ama bir de bilmiyorlar. Ve üniversite öğrencisi ve siz evden okula giderken uzun bir zaman dilimi var. Bu süreci ya uyuyarak ya da sosyal medyada vakit öldürerek geçiriyorlardı. Sonra dedik ki acaba üniversite nasıl bir eğitim kurumu, ne oluyor? Yani çevremize bakmıyoruz, etmiyoruz. Bu anlamda yazmak da çok önemli, araştırmak da önemli. Peki bir parçamızı, son parçamızı girelim mi? Programı da o şekilde devam edelim. Şunu da söyleyeceğim, artık zamanımız da daralıyoruz. Söyleyecek çok şey var, gidilecek çok şey var. Sırada ne var diyeceğim Dinçer.
Sırada?
What is next?
Sırada gerçekten yine keşfedilmemiş yerler, doğa parçaları. Başka şu an için en çok istediğim şey aslında hani bir belgesel çekmek. Yani benim tabii bu işler biraz şeyle maddi ihtiyaç, tabii sponsorluk gerektiriyor. Hı hı. En çok istediğim şey bu. Çünkü şeyden başladık biz. Çocukluğumuz Cousteau'nun belgeselleriyle, işte doğa filmleriyle, Tarzan'la başladı. Hı hı. Öyle bir hayat istiyorum ama nasip kısmet bakalım.
Harika, muhteşem. Yüreğine sağlık.
Teşekkür ederim.
Sırada kitap devam ediyor tabii. Karyolu kitabı devam ediyor. Onun dışında Karya ile Likya birbirine bağlanan Eco Trails rotaları var. Köyceğiz, Ortaca, Dalyan, Dalaman, Göcek. Burayı yürüyeceğiz. Hatta burayı bisikletle yapacağız. Bunu baharda yapacağım bir program bu. Dediğim gibi küçük hayaller, her zaman hayaller küçük olsun ki büyüklerini doğursun. Hiçbir zaman büyük hayalim olmadı. Küçük hayallerle bunları üst üste koyarak artık büyük hayallerimi hayata geçirme zamanım geldi. Şöyle çok de güzel, söyleyeyim son iyi. Olarak. Artık hayatımı tamamen değiştirme. Ailecek değiştiriyoruz. Yani buradan İstanbul'dan, aslında İzmit'te oturuyorum. İstanbul'da diyebilirim, Marmara bölgesinde. Buradan işte Marmaris'e doğru yola çıkacağız muhtemelen. Gelecek sene itibaren Marmaris'te yaşamaya başlayacağız. Yeni bir hayat, yeni bir tecrübe bizim için. Bu tamamen benim ailecek hep birlikte almış olduğumuz bir karar. Böyle bir şey var. Hedefler tabii diyorum ya, küçük hayaller büyükleri doğuruyor her zaman. Hayat yani diyorum ya, bekleyerek geçmiyor.
Evet, her an ne zaman ne olacak hiç belli değil. İyi yolculuklar şimdiden.
Teşekkür ederim.
Evet, Türkiye'nin coğrafyasıyla ilgili kısa bir şey ben de eklemek istiyorum. Hani çok güzel coğrafyada yaşıyoruz zaten, o kabul. En büyük avantajlarımızdan bir tanesi de hani hava koşulları olsun, vahşi hayvanlar olsun. Yani gerçekten zarar verecek insana çok fazla bir şey yok. Bana bazen soruyorlar işte, tek başına korkmuyor musun bir hayvan vesaire başka bir şeyden. Gerçekten en çok korktuğum şey aslında insan. İşte çalının arasında,
insan, evet.
Çalının arasında sessiz, yani ne bileyim, gezerken ben bir yere keşife giderken, hani beni bir, ne bileyim, bir hayvan sanıp, domuz sanıp vesaire vurabilecek bir insanlar var yani doğada. En çok çekindiğim şey bu açıkçası. Neyse, çekindiklerim dışında demek istediğim şey, yani Türkiye'de gerçekten bir cennet. Yani gece çadırda uyurken başınıza çok büyük bir şey gelme ihtimali yok, ya da ne bileyim çok farklı bir fırtına falan, kasırga, farklı kötü bir hava. Yani rahatlıkla gezilebilecek, her yerin, herkesin gidebileceği yerler çok fazla.
Harika. Yani bu ülkeyi gezmeli, dışarıda çıkalım ama ülkeyi de gezelim. Konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Altuğ ve Dinçer.
Teşekkür
ederim. Yüreğinize sağlık diyorum. Ve dinleyicilerimiz, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek dileğiyle.
Görüşmek üzere.
Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek. Doğada kalın.
Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
Yeter ki iste. Farklı disiplinlerden amatör ve profesyonel sporcularla sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Elena Polyakova ve Alper Dalkılıç.
Katkılarından dolayı Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne teşekkür ederiz.